Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın kalp eğitiminden bahsediyoruz ve bugünkü programımızda Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı ve büyük günah olarak saydığı küfür, şirk gibi günahların kalpten temizlenmesi ve Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın kalplerden şirk günahını, küfür günahını silebilmek için nasıl bir metot, usul, yöntem takip ettiğini, bu günahın büyüklüğünü ne şekilde muhatabına izah ettiğini, onu ikna ettiğini ve onu imandan, küfürden imana nasıl Allah'ın lütfuyla tabi hidayet Cenab-ı Hakk'ın elinde döndürebildiğinin örnekleri üzerinde inşallah duracağız. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın bir duasıyla başlayalım. Ebu Davud Salat 178. babta geçen rivayete göre Efendimiz Aleyhisselam şöyle bir duada bulunuyordu. Allah'ım bizi küfür karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Çünkü ayet-i kerimelerde de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i göndermesinin, Efendimiz Aleyhisselam'ı göndermesinin esas sebebi olarak da küfür karanlıklarından İslam'ın, imanın aydınlığına çıkmak olduğunu, en büyük nimetinde bu olduğunu bildiriliyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Suresinin ilk ayetlerinde Estağfirullah Elif Lam Ra Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minaz zulümat ile nur. Elif Lam Ra, biz sana bu kitabı indiriyoruz. Bu kitapla insanları küfür karanlıklarından, yani inançla ilgili olsun, amelle ilgili olsun, örf ve adetle ilgili olsun, her türlü manevi karanlıklardan İslam'ın aydınlığına çıkarman için bu kitabı sana indiriyoruz. Yine Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak Huvellezî yusalli aleykum ve melâketuhu liyukhricekum minazzulümat ilen nur. Allah size rahmet ediyor, melekler size istiğfar ve dua ediyorlar. Niçin? Sizi küfür şirk karanlıklarından imanın, İslam'ın aydınlığına çıkarmak için. Ve kâne bil mü'minin rahîmâ, Cenab-ı Hak müminlere karşı sonsuz merhamet sahibidir. Yani bir insan küfürden kurtulup imana erişirse bu Allah'ın en büyük rahmetine ulaşmış demektir. İmandan daha büyük rahmet, imandan daha büyük nimet olamaz. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'da dualarında kıymetli kardeşlerim, biz de bu duayı yapalım. Yani bunun ne kadar ehemmiyetli olduğunu da idrak edelim. Allah'ım bizi küfür karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Elhamdülillah Müslümanız, elhamdülillah müminiz. Ama acaba ruhumuzda, kalbimizde farkında olmadığımız bir şirk, küfür karanlığı kalmış olabilir mi? İslam'ın aydınlığına henüz erişememiş bir hayatımızda, benliğimizde, varlığımızda alanlar var mı yok mu? Bunu bir masaya yatırıp, mercek altına alıp bir düşünmek lazım. Çünkü bütünüyle bu karanlıklardan kurtulmak öyle konuşulduğu kadar kolay değil. Resul Efendimiz Aleyhisselam esas küfür karanlıklarından İslam aydınlığa çıkan en zirvedeki örnek şahsiyet Efendimiz Aleyhisselam'dır. Hiçbirimizin Efendimiz kadar küfür karanlıktan iman aydınlığa çıkmamız mümkün mü? Onun kadar aydınlanmamız mümkün değil. Sahabe-i kiram da peşinden geliyor. Dolayısıyla biz nasıl olsa Müslümanız, müminiz, her şeyi hallettik. Hiçbir bizde karanlık kalmadı. Hayatımızda, kalbimizde, gözümüzde, kulağımızda, benliğimizde, şuurumuzda, şuur altımızda ve hayatımızda hiçbir küfrün, şirkin bir lekesi, bir karanlığı kalmadı. Hepsinden kurtulduk tarzında böyle bir iddiada bulunmak kolay değil. Dolayısıyla bu duaya biz de devam etmemiz lazım. Allah'ım bizi küfür karanlıklarından İslam aydınlığına çıkar ya Rabbi. Daha fazla çıkar, daha fazla çıkar. Çıkardıktan sonra da orada sabit kıl, tekrar küfür karanlığına bizi döndürme. Kıymetli kardeşlerimiz, küfür sözlükte örtmek, gizlemek anlamındadır. Bir şeyin üzerine kapatmak anlamındadır. Hatta bunun hareketle Arapça'da bu İslam öncesi, yani nüzul öncesi Arapça'da çiftçiler için küffar denilirdi. Yani kafir örten demek, küffar da yine örten demek. Niye çiftçiye kafir, küffar denilir? Bu Allah'ı inkar ettiği için değil. Tohumu toprağa gömdüğü için. Yani onun vazifesi nedir? Toprağı kazır, sürer ve tohum eker, üzerini kapatır. Çünkü tohumu toprağa gömmezsen, üzerini kapatmazsan o tohum topraktan imbat etmez, çıkmaz. Bundan dolayı da Arapça'da bu kafir kelimesi bu anlamda kullanılmış ama daha sonra Kur'an-ı Kerim esas bu kelimeyi alarak bu kelimeye büyük bir dini anlam yüklemiş. Manevi, dini, uhrevi bir anlam. O da Allah korusun, Allah'ın birliğini inkar etmek, Allah'ı inkar etmek, Allah'ın büyük nimetlerini inkar etmek, nankörlük yapmak gibi çok büyük bir anlam yüklemiştir. Ve imanın zıddı bir anlam yüklemiştir küfür kelimesine. Ama kelimenin sözlükteki, lügattaki asıl anlamı örtmek, gizlemek. Islahta ise imanın zıddı bir kavram olarak dinin inanılmasını zaruri gördüğü şeylerin tamamını veya bir bölümünü inkar etmektir. İnanılması gerekenlere inanmayan kimseye de gerçeği örttüğü için, kabul etmediği için kafir denilmiştir. Tabii ki iman bir bütündür. Tecezzi etmez, parçalanamaz ve inanılması gereken bütün her şeye de gerek icmali, gerektiğinde tafsili inanmak gerekir. Ve ben şuna inanıyorum ama şuna inanmıyorum. Bütün peygambere inanıyorum fakat şuna inanmıyorum. Bütün kitapla inanıyorum fakat şu, Kur'an-ı Kerim her tarafa inanıyorum fakat şu ayet-i kerimeye inanmıyorum tarzında o iman edilmesi gereken şeylerden en küçük bir istisna yapılması mümkün değildir. O zaman iman diye bir şey kalmaz. Yani bir billur cam bardağa benzer iman, billur bir kaba benzer ve bir parçalandığı zaman, bir yere dokunduğu zaman ondan küçük bir parça değil, kopmaz, tamamen darmadağın, darmadağınık olur. İman da böyledir. Ona bir zarar geldiği zaman, bir şüphe düştüğü zaman bir tarafa arızalanmaz, imanın hepsi yok olur, gider. İmanın böyle bir özelliği vardır. İnsan kibir, gurur, inat gibi nefsin mezmum sıfatları sebebiyle küfre sürüklenir. Nitekim inkar yolunu ilk açan şeytanın küfrü de böyledir. Kişi kimi zaman da hakikati kalben bilmesine ve zaman zaman diliyle ikrar etmesine rağmen Allah korusun kıskançlık, şan, şöhret, makam, içtimai baskı ve kavmiyetçilik gibi sebeplerle İslam'ı bir din olarak kabullenmeyebilir. Bütün bunun örnekleri Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşandığını görüyoruz. Orada özellikle Mekke'de Kureyşlilerin, Kureyş müşriklerinin, Medine'de Yahudilerin Efendimiz Aleyhisselam'a inanmamalarının sebebinin altında kibir yattığını, gurur yattığını, inat yattığını, yani bunlar Efendimiz Aleyhisselam ayeti kerime var. Özellikle Yahudi ile ilgili olarak şöyle ayeti kerime var. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ. Onlar diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın son peygamberi olduğunu, ona da Cenab-ı Hakk'ın Kur'an gibi bir kitap indirdiğini ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın risalet vazifesiyle vazifelendirildiğini kendi öz evlatlarını tanır gibi tanıyorlar. Ama وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّهُمْ هُمْ يَعْلَمُونَ. Onlardan bir grup böyle bile bile, gerçeği bile bile ne yapıyorlar? Ondan efendim yüz çeviriyorlar ve iman etmiyorlar. Bunu kim haber veriyor? Onların bu halini Cenab-ı Hak haber veriyor. Müşrikler de böyleydi. Yani Velid bin Muğri de böyleydi, Ebu Cehil de böyleydi. Ebu Cehil'in Resulü Efendimiz Aleyhisselam'a ifadesi var. فَاِنَّهُمْ لَيْكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِ وَيَاتِ الْاَجْحَدُونَ. Onlar diyor, ey Resulüm senin diyor, yalanlamıyorlar, sana yalan demiyorlar. Ama onlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Ebu Cehil geliyor bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Diyor ki, ya Muhammed ben diyor senin sadık, doğru sözlü, güvenilir, emin bir insan olduğuna inanıyorum, biliyorum. Çünkü sana bu el-emin, es-sadık vasfını biz verdik. Verenler arasında ben de vardım. Dolayısıyla senin yalan söylediğine kesinlikle ihtimal vermiyorum. Ama seni birileri, bu sana kim geliyorsa, kim sana etki ediyorsa, esas seni aldatan odur, kandıran odur, ben ona karşı çıkıyorum diye bir ifadede bulunuyor. Bunun içerisinde kıskançlık da vardır, şan şöhret makam, yani şanını şöhretin makamını kaybetmeme durumu da vardır. İçtimai baskılar da vardır. İçtimai baskının da en güzel örneği Velid bin Muğire'nin örneğidir. Velid bin Muğire, ki bu Halid bin Velid'in de radıyallahu anh, Seyfullah onun babasıdır. İşte 10 çocuğu vardır. Halid bin Velid Müslüman olmuştur. Bir iki çocuğu, diğerleri olamamıştır. Velid bin Muğire Arap'ın dahilerinden, 4 büyük dahisinden birisi ve çok her yönden aklı başında güçlü bir insan. Şairliği var, efendim malı var, mülkü var, evladı var. Yani Mekke'nin önde gelenlerinden, kodamanlarından bir tanesi, kafası çalışan bir insan. Bu ne yapıyor? Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ı dinliyor. Yanına gidiyor. Diyor ki bana diyor, sana inen o ayetlerden okur musun diyor. Efendimiz Aleyhisselam onu okuyor. Bir rivayette Nahl suresi 90. ayet-i kerimeyi okuyor. İnnallâhe estağzubillah innallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itaizil kurba ve yenha anil fahşai vel münker ye'azukum le'anneküm tezekkerun. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya iyilik yapmayı, vermeyi, ihsanda bulunmayı emreder. Allah her türlü fuhşiyatı, çirkin işleri, zulmü ve yasak olan haramları, münkeratı yasaklar. Size böyle öğüt veriyor ki siz de düşünesiniz ve öğüt alıp gereğini yapasınız diye. Yani bütün hikmetleri içine cami olan bir ayet-i kerime bu. Yani böyle bir ayeti, böyle bir sözü bir beşerin söylemesi mümkün değil. Yani İslam'ı, Cenab-ı Hak bütün dinini burada hülasa ediyor. O kadar. Hem yapılacaklarla, tevhid başta olmak üzere, hem de kaçınılması gereken hususlarla hepsini hülasa ediyor. Böyle bir güçlü bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeyi okuyunca dönüp kavmine geliyor. Ne oldu diyor. Diyor ki Allah Resulü diyor bana da öyle bir ayet okudu ki diyor. Bunun diyor bir şiir olması mümkün değil. Ben diyor bütün şiirin her türlüsünü biliyorum diyor. Bugüne kadar ne kadar şair varsa, neler söylemişse, aşık var, hepsine haberim var. Benim kendisi şair. Hiçbir şiirde böyle güçlü, böyle belagatı, fesahatı, manası, böyle güçlü bir söz bulmak mümkün değil. Bu şiir değil. Ben diyor kahinleri de biliyorum. Onların diyor secili sözlerini biliyorum. Böyle onlar içerisinde böyle bir söz hiç duymadım şimdiye kadar. Bu bir kehanette değil. Bu Öyle bir söz ki işte altı sulak üstü meyveli ya'lu ve la yu'la aleyhi, bu mutlaka hakim olacak, üstün gelecek, galip gelecek. Hiç kimsenin bu söze galip gelmesi mümkün değildir. İmanın ortaya koyuyor. Etmin Bore. İmanın ortaya koyuyor. İçinde hidayet ışıkları parıldıyor. İman şuaları parıldıyor ama içtimai baskı, Ebu Cehil geliyor diyor ki sen de mi kaybedeceğiz diyor. Eğer diyor mala mülk ihtiyacın varsa sana söyleyeyim, bütün Kureyş'i Araplara senin kapını malla mülkte altına doldursunlar diye buna baskı uygulayarak Ebu Cehil ve benzerleri Velid'i zorluyorlar. Ve icbar etmek suretiyle Velid kabul etmeye içinden gelmeye neticede bu bir sihirdir, beşer sözüdür falan diyerek böyle dil ucuyla hakikati inkar ediyor ve şirkine devam etmiş oluyor. Dolayısıyla yani bu kişinin küfre girmesi, doğru yoldan uzaklaşması, sapkın yollara düşmesi nin sebebi olarak da bu kıskançlığın, şanın, şöhretin, makam, içtimai baskının ve kavmiyetçiliğin çok önemli yeri olduğu, Resulü Efendimiz Aleyhisselam zamanındaki bu hidayet hadiselerinde veya işte hidayet erme ve küfürde kalma hadiselerinde bunun çok örneklerini görüyoruz. Ayrıca herhangi bir zorunluluk olmadığı halde küfre götürecek bir söz söyleyen, İnanılması gerekenleri ve şiar-ı İslam'ı küçümseyen ve onları alay eden kimseler de küfre düşebilmektedir. Bu tabi şiar-ı İslam, Kur'an, Kabe, Peygamberimiz, ezan, namaz gibi dinimize ait nişanelerdir. Bunlara gösterilen saygı ve saygısızlık Allah'a karşı gösterilmiş kabul edilir. Yani Beytullah'a karşı saygısızlık insanı dinden çıkarır. Peygamberimize, ezana, namaza ve dinin diğer şair yani alametli büyük alametlerine saygısızlık Allah korusun insanı dinden çıkarabilir, küfre sokabilir. Buna çok dikkat etmek lazım. Ve bizim akaid kitaplarımızdaki elfaz-ı küfür bahisleri yani kişiyi küfre sokan sözler, kelimeler, lafızlar, bunların da çok iyi bilinmesi gerekiyor ki insan farkında olmadan da böyle bir tehlikeyle yüz yüze gelmesin, tehlikeye düşmesin. Tabii ki bu konu söz konusu olunca yani kişinin küfre götürecek bir şey söylememesi gerekiyor. Söylerse de ne olur? Allah korusun dinden çıkabilir, küfre düşebilir. Ama buna ayet-i kerime bir istisna getiriyor kıymetli dinleyenlerim. Ölüm tehdidi altında bulunan bir kimse gönlü imanla dolu olduğu halde canını kurtarmak için istemeyerek küfrü gerektiren bir söz söylediğinde imanına bir zarar gelmeyeceği ayet-i kerimede şöyle dile getiriliyor. Nahl suresi 106. ayet-i kerime, kalbi iman ile mutmain olduğu halde, yani kalbi ağzına kadar iman dolu, hiç içerisinde Allah'a, Resulullah'a karşı, ahirete karşı inanılacak hususlarda bir şüphesi yok. Kalp tıka basa ağzına kadar imanla dolu, tam yerleşmiş vaziyette. Kişinin böyle şirkle, küfürle, münafıklıkla, riyakarlıkla bir ilgisi yok. Mümin bir insan. Kalbi iman ile mutmain olduğu halde dinden dönmeye zorlanan kimse müstesna. Her kim imandan sonra küfre kalbini açarsa mutlaka onların üzerine Allah'tan bir gazap gelir ve kendilerine çok büyük bir azap vardır. Yani kişi mümin olmuş, sonra dinden çıkıyor. Şu ve bu sebeple ama dinden gerçekten çıkıyor. İslam'dan uzaklaşıyor, imana uzaklaşıyor. Ben artık diyor Müslüman değilim, haşa, mümin değilim, inanmıyorum falan gibi. Böyle Müslüman olup da sonra bundan dönen insanlara tabi mürtedin fıkıh kitaplarımızda ayrı olarak onunla ilgili cezalar tartışılmıştır. Yani öldürülmesi alakalı hangi şartları öldürülür o fıkhın bir konusu olarak fıkıh kitaplarımızda genişçe ele alınır ve alimlerimizin, müçtehitlerimizin içtihatları orada dile getirilir. Ama burada Cenab-ı Hak işin dünyevi cezası bir tarafa, uhrevi cezasından Cenab-ı Hak bahsediyor. Böyle mümin olduktan sonra, İslam'a girdikten sonra bir kişi kalkar da bile isteye isteye gönlünü, kalbini küfre açarsa, dinden çıkarsa onların üzerine Allah'tan bir gazap gelir. Kendilerine çok büyük bir azap vardır. Ve Cenab-ı Hak böylelerini gazabıyla ve ebedi azabıyla korkutmuş oluyor. İşin dünyevi yani hadle ilgili cezası ayrı. Tabii ki bu ayet-i keriminde bir sebebi nüzulü var. Burada bir istisna yapılmaktadır. Mustar, yani zaruret, zor durumda kalan bir insana kalbi imana dolu olduğu halde eğer bir ölüm tehdidi söz konusu olursa burada Cenab-ı Hak istisna, bir ruhsat, bir kolaylık yolu gösteriyor. Zaten ayet-i kerimin sebebi nüzulü de bize bunu net bir şekilde açıklamış oluyor. Şöyle bir sebebi nüzulü var ayet-i kerimenin. Müşrikler Ammar'ı, babası Yasir'i, annesi Sümeyye'yi, Suheyb'i, Bilal'i, Habbab'ı ve Salim'i yakalamış ve işkenceye tabi tutmuşlardı. Mekke'nin ilk yıllarında çok işkence gören bir kısım sahabeler bunlar. Radiyallahu anhu ecma'in. Allah bizleri onların şefaatine nail eylesin. O büyük sahabelerin. Sümeyye'yi Ammar'ın annesi iki devenin arasına bağlayıp germişler. Onu ve kocasını işkenceyle öldürmüşlerdi. İslam'ın ilk şehitleri bunlar. Sümeyye annemiz ve Yasir radıyallahu anhuma. Ammar ise bu işkenceler, Ammar da o zaman henüz genç. Yani genç bir sahabe ama Müslüman. Bu işkenceler karşısında kalben benimsemediği halde kafirlerin kendisini istediklerini söylemişti. Çünkü öldürecekler çünkü. Anasını öldürdüler, babasını öldürdüler. Diğerlerine böyle taşlar altında eziyorlar, işkence ediyorlar. O da dayanmaya çalışıyor ama işin ucunda ölüm tehlikesi de var. Zaten anasını öldürdüklerine göre o tehlike ayan beyan gözüküyor. Küfür kelimesini efendim söyledi. Bunun üzerine gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize insanlar derler ki ya Resulullah, Ammar kafir oldu. Yani o müşriklerin istediğini söyledi. İşte ben putlara tapıyorum, Muhammed'i inkar ediyorum gibi. Peygamber Efendimiz hayır, Ammar asla kafir olmamıştır. O tepeden tırnağa imanla doludur. İman onun elin etine kanına işlemiştir buyurdular. Daha sonra Ammar ağlayarak Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldi. Allah Resulü bir taraftan onun gözünden akan yaşları siliyor. Diğer taraftan da eğer sana tekrar işkence yapmak isterlerse sen de onlara istediklerini tekrar söyle buyuruyordu. İbn-i Sa'd'da, İbn-i Esir, yani hadis ve efendim sihir kaynaklarında bu olay zikrediliyor. Kıymetli dinleyenlerim, yani bu yani Ammar radıyallahu anh bunu söylemese, şehit olsa o da olabilirdi. Yani burada canımızı kurtarmak için söylemeye sadece ruhsat verilmiştir. Yoksa o küfür sözünü söylemeyip de onun bedelini ödemek, ölüm bile olsa, neticesinde şehit olmak bile olsa, onun Cenab-ı Hak mükafatını verecektir. Yani burada küfür sözünü söylemek farz değil. Yani canımızı kurtarmak için orada bu ruhsatı kullanıp da küfür şeyi söylemek farz değil. Şey gibi değil bu yani. Diğer zaruretler gibi değil. Hani zarurat tubihul mahsurat, zaruretler bir kısım yasakları, haramları mübah kılar diye sözümüz büyük bir kelam var. Belki de mecelle kaidesidir. Bunun da tabii örnekleri var. Ama bu hayatta kalmak için mesela açlık, susuzluk gibi durumlarda haram olan işte içkiden diyeyim ki hayatta kalacak kadar içmek veya domuz eti, leşten hayatta kalacak gibi yemek, oradan zaruret olduğu zaman o tür haramları yiyip hayatta kalmak farzdır. Yani orada yemeyip de ölmek o doğru değildir. O insanı günaha da sokabilir. Ama söz konusu iman olunca, orada ölüm tehlikesi söz konusu olduğu zaman küfür sözünü söylemek ruhsattır. Söylemeyip onun bedelini ödemek ve şehit olmak fazilettir. Bunun örneği Musa Aleyhisselam'ın karşısında müsabakaya çıkan Firavun'un sihirbazlarıdır. Cenab-ı Hak onları bize misal veriyor ve buyuruyor ki sihirbazlar ne yaptılar? Sihirbazlar Firavun tehditlerine karşı, bak böyle yaparsanız vazgeçmezseniz sizi öldürürüm tehdidine karşı, sen bize hiçbir şey yapamazsın, ancak ruhumuzu bedenimizden ayırabilirsin, dünyada bize zararın olabilir ama bizim ruhumuza bir şey yapamazsın, kesinlikle sana dinlemiyoruz, seni dinlemiyoruz, biz Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ediyoruz dediler ve bu imanların bedellerini canlarla ödediler. Cenab-ı Hak da onları bize kıyamete kadar tevhid ehli Müslümanlara da örnek gösterdi. Yasin Suresi 2. sayfasında Habib-i Necer örnek veriyor aynı şekilde. Ashab-ı Kehf örnek veriyor aynı şekilde. Dolayısıyla imanımıza muhafaza edip de o ruhsatı kullanmayıp şehit olmamız çok büyük fazilettir. Ama zerret olduğu zaman bu ruhsatı kullanmada Cenab-ı Hak müsaade ettiğini hem bu ayet-i kerimeden hem de onun sebebini üzerinden görmüş oluyoruz. Yine Ali İmran suresinin 28. ayet-i kerimesinde orada Cenab-ı Hak işte kafirleri dost edinmeyin. Yerlizde amenu la tettehru kafirine evliya min müminin, dost edinmeyin. Kim onları dost edinirse Allah katında onun hiçbir değeri kalmaz. Çok büyük günah işlemiş olur. İlla en tetteku minhum tuqah. Orada da takiyye ile alakalı bir istisna yapılmaktadır. Yani biz kendi imanımızdan, kendi dinimizden bir taviz vermeksizin, yani orada onlardan gelecek şeyleri hem kendimize hem de Müslümanlara gelecek şeyleri engelleme maksadıyla orada kalpten olmasa bile zahiren böyle bir siyaset icabı bir dostluk gösterebilir diye orada takiyye Cenab-ı Hak müsaade ediyor. Bunların hepsi tabi fıkıh kitaplarında hangi ölçülerde ne şekilde olabilir olmalıdır o tartışılmaktadır. Muhterem dinleyenlerimiz, küfür farklı saiklerle insanların iç dünyalarında yer bulabilir. Küfrün en bariz vasfı ise anlama, idrak etme ve hakikati görme merkezi olan kalbin istidatlarını küretmesidir. Çok öyle bir hastalık ki küfür hastalığı, öyle ağır büyük bir hastalık ki o hastalık kalbe dokunduğu zaman, o manevi merkezine dokunduğu zaman orada onu gözlerini kör, o kalbin gözünü kör, kulağını sağır, dilini lal ediyor. Yani kalbin bütün fonksiyonlarını boşa çıkarıyor. Böyle bir şeyi var bunun, zararı var. Zehir gibi yani. Zehir içen insan öldüğü gibi küfür öyle bir zehir ki bir kalbe dokunduğu zaman, girdiği zaman kalbi mahvediyor. Kalbi öldürüyor. Öyle bir zehir, manevi zehir. Kur'an-ı Kerim'de bu hal şöyle dile getiriliyor. Sana karşı çıkanlar hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Fakat gerçek şu ki gözler kör olmaz, göğüslerdeki kalpler kör olur. فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Cenab-ı Hak buyuruyor ki insanların baş gözleri kör olmayabilir. Onlar görür halde bulunabilir, devam edebilir. Ama eğer bir insan kalp gözünü açamazsa ve ibret alamazsa olan bitenden, yerdeki gökteki ibretlerden, kudret akışlarından, Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren delillerden gereken ibreti alamazsa ve buna kalbini kapatırsa, o zaman o kalpler ne yapar? Göğüslerdeki o kalpler kör olur, görmez ve duymaz hale gelebilir. Bu da küfürden kaynaklanan bir hastalık olmaktadır. Araf 179. ayet-i kerimede de buyuruluyor ki وَلَقَّدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Biz insan ve cinlerin pek çoğunu tabi iman etmeyecekler ve bu şekilde cehennemlik olacaklar. Öyle bir durum söz konusu. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar. Yani onların kalpleri fıkh etme, idrak etme, anlama, kavrama özelliğini kaybetmiştir. Gözleri vardır, onlarla gerçeği görmezler. Kulakları vardır, onlarla gerçeği işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha şaşkındırlar. İşte asıl gafiller de onlardır. Buyuruyor ayet-i kerimede. Tabi bu küfrün, küfür hastalığı bir kalbe, bir göze, bir kulağa bulaştığı zaman, özellikle merkez kalp tabi, böyle o kalbin, o gözün, o kulağın bütün hassasiyetini ve fonksiyonlarını kaybetmesine sebep oluyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselam birinci sırada özellikle o kalplerde var olan küfrü gidermek için çalışmıştır. Çünkü küfür oradan gitmeden oraya imanın yerleşmesi mümkün değildir. Cenab-ı Hak bizim kalplerimizi küfür gibi, şirk gibi, nifak gibi bütün bu büyük manevi hastalıklardan ve diğer hastalıklardan muhafaza eylesin diyor. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.